İsa'nın bedeni 30'lu yaşlarının sonlarına gelene kadar işine başlayamayacağı açıktı. Çünkü ergenlik çağında kimse onu ciddiye almazdı ve dünyevi konularda öfkesini kaybetmeden taciz ve alaylarla baş edemeyecek kadar deneyimsiz olurdu. İsa'nın hizmeti 30-33 yaşları arasında değil, 33-40'dan 9-27 yaşları arasındaydı. Bugünün takvimi 7 yıl geride ve bu yıl aslında 1986 yılı değil, M.S. 1993 yılı. 30'lu yaşlarının sonlarında bile, halkın çoğunluğunun onu ciddiye almasını sağlayamadı. Eğitimi tamamlandıktan sonra insanlara organize dini bırakıp, dolaplarına girip Tanrı ile konuşmayı öğretmeye başladı. İsa insanları kiliseden ve organize dinlerinden uzaklaştırıyor, onlara deniz kenarında veda yamaçlarında öğretiyordu ve rahipler prestijlerini, halkın saygısını ve halk üzerindeki güçlerini kaybediyorlardı ve aynı zamanda onlar da kaybediyorlardı. Para. Kilisenin kazançlı işleri çöküyordu, bu yüzden İsa'yı durdurmanın bir yoluna ihtiyaç duydular ve onu cezalandırabilecekleri ve onu öldürtebilecekleri bir şey söylemesi için onu kandırmaya çalıştılar, ama o çok akıllıydı onlar için, Markos 12-13 ve Luka 11-54 ve 20-20. Tanrı'yı temsil ettiklerini iddia eden rahipler, Tanrı öldürmemeniz gerektiğini söylediğinde, Tanrı'nın oğlunu, hukuki olarak, öldürmeye çalışıyorlardı. Kendi gelenek ve göreneklerine atıfta bulunarak, hukuki olarak, diyorum ki, onlar Tanrı'nın kanunlarını çiğnemeye izin verecek şekilde kendilerine uydurmuşlardı. Kendi yasalarını uydurarak Tanrı'nın yasalarını geçersiz kıldılar ve kendilerine İsa'yı öldürme hakkını verdiler. Bugün durum birçok kez daha kötü, çünkü insanlar kendilerinin Tanrı'nın yasalarını çiğnemelerini sağlamak için binlerce kendi yasasını uydurdular ve insanlık, Tanrı'nın yasalarının var olduğunu bile unuttu. Allah'ın kanunları, yönetmelikler ve tüzükler, ve var olan tek şeylerdir ve bugün binlerce hukuki insan yasalarının mevzuatlarının ve kararlarının tümü, Tanrı'nın bakış açısına göre mevcut değildir, ama yalnızca zihinlerinizin içinde, Mat. 5.18, kanmayın, Tanrı ile alay edilmez. Çünkü insan ne ekerse onu biçer. Hukuksuz insan yasalarını, mevzuatlarını ve kararlarını oluşturan, yöneten veya uygulayan herkes, Allah tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılacaktır. Hukuksuz insan mevzuatı ve hükümlerinin oluşturulmasına izin veren diğer kişiler, bu hukuksuz ve adaletsiz kanunların toplum üzerinde yarattığı etkiden dolayı kendilerini cezalandırmaktadırlar. Adamların hukuksuz ve adaletsiz kanunları, mevzuatları da suçludan çok masumu cezalandırıyor. İsaba ve bağın sahibi, çiftçiler veya işçiler, sahibinin hizmetkarları ve sahibinin oğlu hakkındaki benzetmeyi verdi. Mesih, Matta 21, 3146 ve Markos 12, 1-13 ve Luka 20, 9-21. İsaba benzetmesi ile Allah'ın peygamberlerini dövüp öldüren rahiplerin kendi oğlunu öldüreceklerini, eğer bunu yaparlarsa Allah'ın kıyamet gününde rahipleri ve inanmayanları, ateşte yok edeceğini belirtiyordu. Ancak tevbe edenler istisnadır. Yahudi halkı, İsa'yı Tanrı'nın vücut bulmuş oğlu olarak kabul etmeyi ve onun öğretilerini ve örneğini takip etmeyi reddettikleri için hiçbir zaman tövbe etmediler. Yeni Ahit kesinlikle rahiplere, organize dinlerin avukatlarına ve temsilcilerine karşı mesajlarla doludur. İsa'yı çarmıha çivileyen, rahiplerin ve örgütlü dinlerin tümünün şeytana ait olduğuna dair dünyaya kalıcı bir tanıklık bırakarak ve Tanrı Mesih'in oğlu tarafından giyilen insan hayvanı öldüren, rahipler ve onların diniydi. Gerçeği görebilmeniz için bunun ne kadar açık olması gerekiyor? İsa'nın söylediği onca şeyden ve organize dinin yanlış olduğunu göstermek için çarmıha gerilmesinden sonra, bugün her zamankinden daha fazla din var. Emin olabilirsiniz ki, Prens Michael Mesih'in ikinci gelişinde, aynı mesajı tekrar getirdiğinde, dünyadaki tüm rahipler, şeytanın farkında olmayan hizmetkarları ve özellikle Papa, şunu söyle, o bir deli ve kafirdir. Papa muhtemelen onu aforoz etmeye çalışacak ve ona Tanrı'nın babası olduğunu söylediği için asla cennete gitmeyeceğini söyleyecektir. Ne şaka! Asla cennete gidemeyecek olan Papa'dır. Cennet, Mesih İsa'nın evidir. Cennetin prensidir. Ama Papa şeytanın hizmetkarıdır ve onunla birlikte yanacaktır. rahiplerin hepsinin koruması gereken çok kazançlı işleri ve aynı zamanda halk üzerindeki saygı ve güç konumlarının da korunması gerekiyor. İkinci gelişinde Mesih'e İsa denilmeyecek çünkü yeni bir insan ismine sahip olacak, va. 3:12 ve her şeyden önce tüm örgütlü dinleri barışçıl bir şekilde yok etmeye çalışacak. Rahipler ve dindarlar onun sahte peygamber olduğunu söyleyecekler ama her zaman olduğu gibi sahte peygamber olan şey örgütlü din ve onun yanlış yorumları ve öğretileridir. İnsan formundayken başarılı olacağı umut vericidir çünkü bu kez sadece bir jest olmayacak, son bir şans olacak ve kıyamet onun hemen arkasında olacak ve siz zaten neredeyse 2000 yılını harcamış olacaksınız. Yıllar. Ona ulaşmak için. Doğru ve eve git. Hala buradasın. Niye? Senin yerinde olsaydım çok endişelenirdim ve İsa gibi olmak için elimden geleni yapardım. Belki hepiniz ölmek istiyorsunuzdur. Mesih kendisinin nereden geldiğine ve eve dönmek için her birinizin ne yapmanız gerektiğine dair her şeyi açıkladı. Kendisinin, Meryem oğlu, Nun içindeki ruh olduğunu ve kullandığı bedenin 50 yaşından küçükken kendisinin milyonlarca yaşında olduğunu açıkladı. Kralların İncili, Yuhanna 8, 48, 49 ve 17-24. Mesih kendisinin Yahudi olmadığının yanı sıra bu gezegenden de olmadığını açıkladı, Yuhanna 7, 34, 36 ve 8-23 Kralların Kralı İncili, Yuhanna 8, 14, 17, 14 ve 18, 36 ve ruhun ruh, bedenin de beden olduğu ve ruhun önemli olan tek şey olduğu ve bedenin değersiz olduğu hakkında. Ölüler ölülerini gömsün, insanların bedenlerine ve kişiliklerine ve dünyevi hazinelere saygı duyan ve bu nedenle hala ölmeye mahkum olanları ifade eder. Değer verdikleri her şeyi dünyevi yollarla gömmeleri gerekir. Başka bir deyişle onların dünyaya olan sevgisini yok edin. Ceset, bir insan tarafından kullanılan bir hayvan bedeni olan değersiz bir ölü et yanıdır ve gerçek kişi hala hayattadır ama yalnızca son güne kadar. İnsanlar cenazelerde sadece bencil nedenlerden dolayı, yani kendilerine üzüldükleri için üzülürler. Merhum adına sevinmeliler çünkü bir sonraki derse geçmişler. Vücudunuzu öldürebilecek olanlardan korkmayın, yalnızca son günde ruhunuzu öldürebilecek olanlardan, Mat. 10:28 ve Luka 12, 4, 5, yani Tanrı ve onun askerlerinden korkun. Gerçeği arayın, bulacaksınız. Aramadığınız ve tüm zamanınızı televizyondaki dizileri ve spor programlarını izleyerek boşa harcadığınız veya yanlış yerlere, yani organize dinlere baktığınız zaman, gerçeği bulmayı nasıl bekleyebilirsiniz? İsa size, eğer hakkınızı kazandıysanız, eve dönmek için yeniden bir melek olacağınız, Mat. 22:30 ve Luka 20, 34, 36 ve Yuhanna 10:34 ve reenkarnasyon dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlattı. 38. Hangi gezegenin cennet olduğunu söyledi, va. 2:28 ve 22:16 K 30:16, bu da İşaya 14:12'yi doğruluyor, sen nasıl da gökten düştün, Lucifer, sabahın oğlu. Yetkili versiyon olan ve en doğru ikinci versiyon olan Kral James versiyonu ve bu daha sonra Kur'an tarafından tekrar teyit edilmiştir. Eve dönme hakkını kazanmak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini size tam olarak anlattı. Yol benim, hiç kimse benim aracılığım olmadan evine, Tanrı'ya dönemez. Yuhanna 10:7-9 yol, gerçek ve yaşam benim, bu şu anlama gelir ben senin olman gereken yolum. Sana söylediklerim doğrudur ve ben sonsuz yaşama giden yolum. Bundan daha büyük sevgi hiçbir insanda yoktur, arkadaşları için hayatını feda ettiğini 15:13. İsa bunu düşmanları için, yani hepiniz için yaptı. Dünya hayatını seven, hayvan olmayı seven, dünya hazinelerini ve zenginliklerini biriktirmeyi seven insan, kıyamet günü ruhunu kaybeder. Ve bu dünyadaki insan hayatından nefret eden, hayvan olmaktan ve başkalarının pahasına dünya malına sahip olmaktan hoşlanmayan, bedeli ne olursa olsun daima iyilik için mücadele eden, özgürlüğünü kazanacaktır, ölümsüzlük ve eve dönme hakkı. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin bir adamın cennete gitmesinden daha kolaydır. Güvelerin ve pasın onları yok ettiği ve hırsızların içeri girip çaldığı dünyadan hazineler toplamayın. sonsuza kadar güvende olacakları cennette hazineler kazanın, bu şu anlama gelir, İsa gibi davranarak ve onun gibi davranarak Tanrı'nın lütfunu kazanın ve böylece bağışlanmanızı kazanın ve cennete gidin. Neden cennete gitme ve sonsuza dek yaşama hakkınızı bu dünyadaki tüm hazineler, Luka 16-19, 31, hiçbir zaman elinizde tutamayacağınız şeyler ve kesin ölüm karşılığında değişesiniz ki? Birkaç yıllığına tüm dünyaya sahip olmanın ve bunun bedelini ölümsüz ruhunuzu sonsuza dek kaybederek ödemenin size ne faydası olacak? Kazandığın tüm para asla ruhunu geri satın almayacak. Bu geçici dünyada her şey tek bir ruha bile değmez. Amerikan Kızılderilileri iyi yaşadılar, ta ki aç gözlü beyaz adam gidip onlar için her şeyi mahvedene kadar. Beyaz adamlar yeni bir başlangıç yapmak ve hoşlanmadıkları her şeyi arkalarında bırakmak için Amerika'ya gittiler. Bunun yerine hepsini yanlarında götürdüler ve Kızılderililere uyguladılar. Beyaz adamlar, onurlu ve dost canlısı insanlar olan yerli Amerikalılara yalan söyledi ve onları kandırdılar. Yerli Amerikalılar ilk yerleşimcileri memnuniyetle karşıladılar ve onlara ne yiyip yiyemeyeceklerini, yılanları, avlanmayı ve genel hayatta kalmayı öğreterek hayatta kalmalarına yardımcı oldular. Yerleşimciler onlara ve iyiliklerine yalan, hile ve ölümle karşılık verdi. Kızılderililer, beyaz adam gelip onları sistematik olarak öldürmeye başlayıncaya, açgözlülük yüzünden neredeyse yok olana kadar cennet gibi bir yaşam içinde doğayla uyum içinde yaşadılar. Siyah köleler ise özgürlüklerine kavuştuktan sonra ikinci sınıf vatandaş olarak görülmekten şikayetçi oldu. Binlerce yıldır ülkesi olan zavallı yerli Amerikalılar vatandaş, hatta insan bile sayılmıyordu. Yerli Amerikalılar, beyaz adama kendi hayatta kalmalarını sağlamak için doğayla uyum içinde yaşamayı öğretmeye çalıştı. Kibirli beyaz yerleşimciler, yerli Amerikalıların tavsiyelerini görmezden geldiler ve onları cahil vahşiler olarak etiketlediler ve kirlilik o kadar kötü hale gelinceye kadar ülkeyi yok etmeye ve kirletmeye devam ettiler ve bunu gerçek bir tehdit olarak görmek zorunda kaldılar. Durum o kadar kötüleşti ki son nesilde üniversitelerde ekoloji diye doğayı ve çevreyi korumaya yönelik yeni bir konu ortaya çıktı. Başka bir deyimle, kibirli, zeki, beyaz adamın, cahil, vahşilerin, kızılderililerin haklı ve kendilerinden çok daha zeki olduklarını anlaması yüzlerce yılını aldı. Daha yakın zamanlarda, uygar, dünya, yerli Amerikalıları ve diğer az gelişmiş ülkeleri, tüketim mallarına ihtiyaçları olduğuna inandıracak şekilde yeniden eğitti. Tüketim toplumu önce bir ihtiyaç yaratıyor, sonra bu ihtiyacı karşılıyor, tıpkı bir uyuşturucu satıcısının uyuşturucu ihtiyacını yaratması ve böylece ürünlerine ömür boyu müşteri kazanması gibi. Maddi şeylere bağımlılık da buna çok benzer. Reklam ihtiyacı yaratır ve ardından tedarik gelir. Materyalist toplum, Hintlilere ve diğer az gelişmiş ülkelerin materyalist olmayan yerlilerine, ürünleri için başka bir pazara sahip olmak için maddi mallara ihtiyaç duyduklarını öğretti. Yani büyük iş adamlarına ve şirketlere ikinci faydası, bu insanları kendi ürünlerine bağımlı hale getirdiklerinde, bu arzuyu çalmak için kullanabilmeleridir, kullanmak. Yerlileri sömürmek ve manipüle etmek, onları Tanrı ve doğa ile yaşamaktan uzaklaştırmak ve şeytanın kötü yollarını öğrenmeye yönlendirmek, mamon dünyevi yollara hizmet etmek. Mahatma Gandhi tüm bunları anladı ve materyalist olmayı reddederek ve halkına eski yöntemlerine dönmeyi ve İngiliz mallarını satın almamayı öğreterek İngilizleri saldırganlık olmadan barışça yenmeyi başardı. Britanya'da korkunç bir işsizliğe neden oldu ve İngilizleri Gandhi'nin bazı isteklerine boyun eğmeye zorladı. Gandhi, İngilizleri kendi oyunlarında oynayarak ve onları materyalist insanların canını acıtan yerden, yani ceplerinden vurarak kazandı. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yerliler, gerçekten ihtiyaç duymadıkları maddi ürünleri satın almak için para karşılığında yağmur ormanlarının geniş alanlarını kesiyor, ormanları, doğal çevrelerini ve vahşi yaşamı yok ediyorlar. Yağmur ormanları, oksijen veren dünyanın en büyük yaşam kaynağı olup, onlar olmazsa tüm insanlık ve doğa ölecektir. İhtiyaç duymadıkları şeyleri satın almak için, para ve ölüm karşılığında yaşam için gerekli oksijen üretme araçlarını satmak. Yağmur ormanları oksijen üretirken aynı zamanda atmosferdeki karbondioksiti de uzaklaştırırlar, böylece herkesi zehirlemezler ve gezegeni aşırı ısıtıp her şeyi değiştirecek bir sera etkisi yaratırlar, dünya üzerindeki tüm hava koşulları dahil ve buzulların erimesine ve sonunda her şeyin yok olmasına neden olur. Herkese ölüm satın almak için kendilerine ait olmayanı satıyorlar. Allah yağmur ormanlarının ve tüm gezegenin sahibidir. Bu halklar binlerce yıl boyunca tüm bu mallara sahip olmadan oldukça mutlu yaşadılar, peki neden şimdi bunlara ihtiyaç duyuyorlar? Geriye hiç oksijen kalmamışken, dünya oksijen satın almak için bu kadar parayı nereye harcayacak? Önce misyonerler gönderip onlara şeytan dinlerini ve tüm harika icatları öğretiyorsunuz, onlara mülkiyeti öğretiyorsunuz, onları toprakların sahibi olduklarına inandırıyorsunuz, sonra onları materyalist olduklarına inandırıyorsunuz ve sonra bağımlı oluyorlar. Daha sonra şeytanın onları sizinle birlikte, ateş'e doğru neşeli dansına yönlendirmesi için sahne hazırlanır. İhtiyacınız olan tek şey Allah'tır ve hayatta kalmak, eve dönmek ve geri kalan her şey bir istektir. İhtiyaç değil. Herhangi bir şey satın almadan önce kendinize bunun ruhsal gelişiminize ve eve dönmenize yardımcı olup olmayacağını sorun. Eğer eve gitmenize yardımcı olmayacaksa, ona ihtiyacınız yoktur. Şeytanın sizi kandırmasına izin vermeyin. Siz buraya doğayı yok etmeye, kirletmeye, hayvanları yok etmeye gelmediniz, buraya iyi olmayı öğrenmek için geldin. İnsan doğayı yok etmeye çalışıyor ve bunu başardığı gün hepiniz ölüsünüz ve hepiniz aklı başında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu gezegen Tanrı'ya ve hayvanlara aittir. Sana göre değil ve hayvanların burada olmaya senden daha fazla hakkı var. Burası onların evi, sizin değil ve onların hayatta kalma hakkı var. Hayvanlar doğayı, kendilerini veya sizi kirletmez, yok etmeye çalışmaz. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanarak kendilerini zehirlemezler. Bunu yapabilecek kadar aptal olan tek kişi sizsiniz ve onlara aptal hayvanlar demeye cesaretiniz var ve onlardan daha iyi olduğunuzu ve burada olmaya onlardan daha fazla hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz. Ne büyük bir kibir ve aptallık. Sen kötüsün, onlar değil, onlar senden daha iyiler ve sen yok edildiğinde onlar hala hayatta olacaklar. Hayvanlar, Tanrı'nın amaçladığı gibi yalnızca yemek için ve nefsi müdafaa amacıyla öldürürler. Siz kötü yaratıkların yaptığı gibi zevk için öldürmezler. Kızılderililerin yaptığı gibi hayvanlardan ve doğadan öğrenin ve çevreci olun. Maneviyatta ve dolayısıyla hayatın gerçek meselelerinde, Kızılderililer yüzlerce yıldır beyaz adamın önündeydi. Ne yazık ki beyaz adam teknolojide Hintlilerin ilerisindeydi. Yay ve ok silahla yarışamazdı. Kızılderililer dost canlısı ve onurluydu ve Tanrı'dan korkan bir halktı, büyük beyaz ruh, ki aslında o, Kızılderililerin manevi konularda beyaz adamdan önde olduğunu gösteriyor, Vakan Tanka'ya, büyük beyaz, saygı duyuyor ve tapınıyordu. Manito olarak da bilinir. Hintliler, yalnızca yaşam için gerekli olan şeylere sahip olan ve Allah'ın topraklarında serbest bir şekilde dolaşan, dünyevi değil manevi değerleri takdir ediyorlardı. Yaşanacak en iyi iklim koşullarını bulmak için kışın güneye, yazın ise kuzeye taşındılar. Kızılderililer toprağın sahibi olduklarını söyleyecek küstahlığa sahip değillerdi, çünkü buranın kendilerine değil Tanrı'ya ait olduğunu ve Tanrı'nın onlara bu topraklarda yaşamalarına lütufla izin verdiğini ve onlara yiyecek, su ve gerekli araçları sağladığını biliyorlardı. Yaşamak ve barınak oluştur. Beyaz adamlar Kızılderililerden, kendi topraklarının bir kısmını kendilerine satmalarını istediklerinde Kızılderililer onlara güldüler, ancak, basit fikirli, beyaz adamlara esprili bir şekilde karşılık verdiler çünkü onlar arkadaş canlısıydı ve yeni arkadaşlarını üzmek ya da gücendirmek istemiyorlardı. Paralarını kabul edip aptal oyunlarını oynamayı kabul ettiler çünkü bu kendilerini daha iyi ve mutlu hissettiriyormuş gibi görünüyordu. İnsanlar nasıl arazi sahibi olabilirler? Allah'a aittir. İnsanlar sahiplik kanıtları için Tanrı'ya borcunu ödemeyi nasıl başardılar? İnsanlar neden her zaman bir şeylere sahip olmak ister? Ne kadar çok şeye sahip olursanız, o kadar çok sorununuz olur. Ne kadar çok şeye sahip olursanız, hırsızlardan korumanız, temizlemeniz, yanlış gitmesi ve onarmanız veya değiştirmeniz gereken o kadar çok şey vardır. O materyalist insanı eninde sonunda köleye, kendi malına, onların bakımına ve sürekli çoğalmasına dönüştüren, kendini sürekli kılan ve kısır bir döngüdür. İsterseniz çemberi kırıp koşu bandından inebilirsiniz. Sahip olduklarınızın sahibi değilsiniz, onlar senin sahibin. Zengin olan en çok şeye sahip olan adam değildir, ama en azını gerektiren adam. En az ihtiyacı olan kişi zengindir çünkü daha fazla özgürlüğe sahiptir. O, maddi malların kölesi değildir ve hiçbir zaman elinde tutamayacağı maddi nesneleri elde etmek için hayatını köleleştirmek zorunda değildir. Ya kendisi ya da karısı için. Bu dünyada hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve hiçbir şey mükemmel değildir. Bu dünyaya ait şeyleri bırakıp her şeyin mükemmel olduğu eve dönmeye teşviktir ve sonsuza kadar yaşayabileceğin yer. İsa bile bu dünyadayken mükemmel değildi ve bunu açıkça söyledi, Mat. 19:17 ve Luka 18:19. İnsan hayvan bedenini giyerken tamamen mükemmel olmak mümkün değildir. İsa'nın bile mükemmel olmadığı gerçeği, herkese onun gibi olmak için daha çok çabalama konusunda daha fazla cesaret vermeli. Tanrı'nın iradesini yapmak suretiyle ayartılmalarınızın üstesinden gelmek için Tanrı'nın yardımını ve rehberliğini nasıl alacağınızı anlattı. Rabbin duası, NB gökte olduğu gibi, yeryüzünde de iradeniz yerine getirilecektir, Mat. 6:17-21-12:50 ve 11.si de dahil olmak üzere emirleri yerine getirerek yerine getirilecektir. Ve 12.sini öğrencilerine bizzat verdi, Mat. 5:19-Yuhanna 14:21 Vahiy 14:12 ve 22:14 Kralların Kralı İncili, Vahiy 14:12 ve 30:14 Tanrı'nın yardımını alabilmeniz için İsa, ruh ile yeniden doğmanız gerektiğini ve küçük çocuklar gibi olmanız gerektiğini söyledi. %100 çocukça değil, Tanrı'nın korumasına olan inanç ve güven ile. Ruhtan yeniden doğmak, ruhunuz olarak yeniden doğmanız ve kendinizi bir insan olarak düşünmeyi bırakmanız ve kendinizi gerçek benliğiniz, ruhunuz, olarak düşünmeye başlamanız ve harekete geçmeniz gerektiği anlamına gelir. Buna göre, kendinizi ne zaman insan olarak düşünseniz ve insan gibi düşünseniz, kıyamet günü idam edilinceye kadar otomatik olarak kendinizi her zaman insan olmaya mahkum etmiş olursunuz. Ruhunuz haline gelmeli ve bedeninizi kontrol etmelisiniz. Ve tam tersi değil hayvan bedeninin sizi kontrol ettiği yerde. Tanrı'nın sırları, kendilerini bilge zannedenlerden, gizlidir, ihtiyatlı ve kibirli olanlar ve çocuksu olanlara açıklananlar, ruhta yeniden doğan insanlar, Mat. 18:3-4 ve Luka 10:21 ve Yuhanna 3:3. Tanrı bir ruhtur ve ona tapınanlar, ona kendi ruhlarıyla ve gerçekte tapınmalıdırlar. Daima doğru olmak. İsa, annelerin ve babaların aslında sizin anneniz ve babanız olmadığını, onların kullandıkları bedenlerin sizin kullandığınız bedeni oluşturduğunu, ancak ebeveynlerinin bedenlerinin onların canlarına yaptığından daha fazla sizin ruhunuzu oluşturmadıklarını açıkladı, Mat. 12:47-50 ve Yuhanna 6:42. Onları reddetmeniz veya onlara farklı davranmanız gerektiği anlamına gelmez. Ayrıca, Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye başladığınızda, bir insanın düşmanlarının kendi evinin insanları olacağını, çünkü şeytanın sizi geri çekmeye çalışmak için onları ve insana hayvan duygularını kullanacağını da açıkladı. Tanrı'nın iradesini yerine getirmekten, Mat. 10:34-37 ve Luka 12:51-53 ve 14:26-27-33. Şeytan ailenizin üyelerini kullanacaktır çünkü onlar size en yakın olanlardır, en çok takdir ettiğiniz, normalde en çok dikkate aldığınız ve tavsiyelerine değer verdiğiniz ve saygı duyduğunuz kişilerdir. Şeytan, onların ne yaptığını bilmeden, anlamadan onları kullanacaktır, dolayısıyla onları sözlerinden veya davranışlarından dolayı doğrudan suçlayamazsınız. Sizin çıkarlarınızın en iyisi olduğuna içtenlikle inanarak size tavsiyede bulunmaya çalışacaklardır. Ancak onlar size manevi açıdan değil, maddi ve insani açıdan tavsiyelerde bulunacaklar, çünkü onlar manevi konuları ve Tanrı'nın büyüsünü bilmiyorlar. Tanrı'nın gerçek olduğunu bilmiyorlar ve onunla doğrudan ve doğru bir şekilde konuşmaya başladığınızdan ve onun iradesini sizin için yapmaya başladığınızdan beri, Tanrı'nın kendisinden öğrenmiş olacağınızı bilmiyorlar. Üzülmeyin, kararlı olun ve onları haklı olduğunuza ikna etmeye çalışın. Şeytanın sizi kandırıp öfkelenmesine ve durumu daha da kötüleştirmesine izin vermeyin ve kaçma. Onlara sakin ve sevgi dolu bir şekilde, Tanrı'nın kendisi ile doğrudan iletişimin büyüsünü açıklayın ve onları, sizin bakış açınızı görmeleri için sevin ve onların Tanrı ile, doğrudan, kendileriyle konuşmalarını sağlamak için çabalayın. Eğer bunu yapmazsanız, kıyamet gününü hepsi ölecek ve bunun sevdiğiniz insanların başına gelmesini istemezsiniz. Yapıyor musun? Aşk her şeyin üstesinden gelir. Aşk her şeyi fetheder. İsa ayrıca, çitin üzerinde oturmak diye bir şeyin olmadığını ve ortasının yok olduğunu söyledi. Benden yana olmayan bana karşıdır. Tanrı'nın tarafında olmayan, Tanrı'nın iradesini yerine getiren ve iyilik için aktif olarak mücadele edenler aslında şeytanın kazanmasına yardımcı oluyorlar. Hiçbir şey yapmayanlar şeytanın kazanmasına izin verir ve gerçekten ona yardım eder. Aslında onlar sadece kendilerini kandırıyorlar çünkü şeytanın kazanmasına izin vererek dünyanın daha kötü bir yer olmasına yardımcı oluyorlar ve bu dünyada yaşamak zorundalar. Üstelik eve dönme hakkını da kazanmıyorlar. İsa, maddi mallara, servete hizmet ederken Tanrı'ya hizmet edemeyeceğinizi söyledi, çünkü maddi şeyleri seviyorsanız, maddi mallarınızı veya insan hayatınızı kaybetmekten korktuğunuz için Tanrı için savaşamazsınız. Veya her ikisi. İşte o zaman Tanrı'nın korumasına ve onun sonsuz yaşam vaadine inanca ihtiyaç duyarsınız. Bu dünyada canını kazanan, onu kaybedecek ve insan yaşamını herkesin iyiliği için kaybeden, sonsuz yaşamı ve evine dönme hakkını kazanacaktır. Demek ki, iyilik uğruna savaşmamak, daima tedbirli davranmak ve değersiz insan hayatını, dolayısıyla dünya ve dolayısıyla geçici malını korumak için şeytanın kendisini korkutmasına izin veren bir kimse, ateşte ruhunu varlığını kaybedecektir. Adalet ve herkesin iyiliği için ve Tanrı'ya olan gerçek inancından dolayı korkusuzca savaşan kişi, ruhunun bağışlanmasına, özgürlüğüne ve evine dönme hakkına sahip olacaktır. İsa, Markos 12:32-34'te yazıcıya, İsa'ya verdiği yanıtlar ve zihinsel tutumu nedeniyle Tanrı'nın krallığından uzak olmadığını söylerken ruhsal düzeyler hakkında açıklama yaptı. Onun yüksek bir manevi seviyede olduğu ve eve gitmeden önce öğrenecek fazla bir şeyi olmadığı anlamına geliyordu, her zaman inancını kaybetmemesi ve şeytan tarafından korkutulmasına veya rüşvet almasına izin verip geriye gitmemesi şartıyla. İsa ayrıca gücü kullanarak tüm kör, sakat veya hasta insanları iyileştirdiğini söyleyerek karma yasalarını da öğretti. İmanlarından dolayı, tam o anda onlara günahlarının affedildiğini ve bir daha gitmemeleri veya günah işlememeleri gerektiğini söyledi. Bu onların mevcut yaşamlarındaki günahlardan bahsetmiyordu. Pek çok günah işlemişlerdi, fenalık, önceki yaşamlarında kibirli ve bencildiler ve bu nedenle önceki yaşamlarında başkalarına yaptıkları kötülüklerden ve zararlardan dolayı onları cezalandırmak için sakat, kör ve bedoldular. Cesetlerin içinde kilitli kaldılar. Kör veya sakat kalmak onları sadece cezalandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara alçakalayı da öğretecektir çünkü artık diğer insanların hayırseverliğine bağımlıdırlar, hatta belki de incittikleri aynı kişiler, ironik değil mi? Şiirsel adalet. Körlük onlara maddi şeyler yerine manevi şeylere değer vermeyi ve sevgiyi öğretecekti çünkü maddi şeyleri göremiyorlardı ve bu da onları daha az değerli ve daha az arzu edilir hale getiriyordu. Açıkçası, önceki yaşamlarında dünyevi güzelliklere sahip şeyleri arzulayarak çok materyalist olmuşlar ve bunları elde etmek için nispeten iyi birçok insanı incitmişlerdi. Dikkatli olun, maddi açıdan zengin ama ruhsal açıdan fakir olan sizler, özellikle de değersiz dünyevi hazineler elde etmek için sefalet ve ölümü satan sizler. Kim olduğunuzu ve neyin daha önemli olduğunu biliyorsunuz, Tanrı bilir. Her zaman tam olarak olmayı hak ettiğiniz yerde ve kişisiniz. bu sonsuz zamanda meydana gelen tüm geçmiş eylemlerinizin ve düşüncelerinizin bir sonucu ve sonucudur, mükemmel karma. Dünya malından fakir olmak suç değildir. Tam tersine dünya malı bakımından zengin olmak suçtur ve sen bunları elde etmek için ruhunu satıyorsun. Ancak Tanrı, insanınızın bedeni öldüğünde, ruhunuzu geri satın almak için bu şeyleri ona geri vermenize izin vermeyecektir ve her halükarda, bunlar hiçbir zaman gerçekten size ait olmadılar, bunlar yalnızca şeytan tarafından, onun isteklerini yerine getirmeniz karşılığında size ödüllendirildi. Bunlar şeytana bile ait değil, Allah'a aittir çünkü O, bütün dünyanın sahibidir. Hepsini O yarattı ve hiçbirini istemiyor. Ruh olan Tanrı'nın hiçbir ihtiyacı yoktur. Tanrı neden aptalca dünyevi hazineleri istesin ki? Şeytan seni yine kandırdı. Şeytanın kurnazlığını asla küçümsemeyin. Bu nedenle Tanrı'ya sarılmalı ve kendi bilgeliğinize değil, yalnızca ona ve onun rehberliğine güvenmelisiniz, böylece şeytan sizi bir daha kandıramaz. Bu nedenle ilk emir, tüm emirlerin ilk ve en önemlisidir ve diğer tüm emirler onun üzerine kuruludur. Gerçek ve kalıcı değerleri öğrenin, cennetin değerleri, yani sevgi ve fedakarlık Tanrı, dünyevi mülk bakımından fakir ve ruh bakımından zengin olanları kutsamıştır. Yani, onlarınki göksel zenginlik, göklerin krallığı olacaktır. Kişisel tercihten kaynaklanan, bireysel sosyalizm tek yoldur. Buraya iyi vakit geçirmek, ki bu genellikle kötü bir zaman anlamına gelir ve maddi zenginlik toplamak için gelmediniz, hapishanedesiniz, ölüm hücresindesiniz ve buraya iyi olmayı öğrenmek için geldiniz, affını kazan ve eve gitme hakkı veya değilse, idam edilmek. İsa, yeni antlaşmadaki mucizeleri gerçekleştirmek için gücü kullandı. Kör bir inanca sahip olduğunuzda, bu aslında kör anlamına gelmez, bu şeytanın insanları size saldırmak için kullanabileceği tüm açılara kadar gözlerinizi tamamen açık bir şekilde Tanrı'ya %100 inanç anlamına gelir, daha sonra, The Force için bir kanal olabilirsiniz. Eğer kör inancınız yoksa, kanalı tıkarsınız ve güç sizi iyileştirmek için ne içinizden ne de içinize akabilir. Tanrı'dan geldi ve İsa'nın içinden aktı ve O, onu kanalları açık olan insanlara yönlendirdi ve güç onları iyileştirdi. Tanrı, yalnızca İsa aracılığıyla, İsa'nın kendi oğlu olduğuna ve onları iyileştirebileceğine tam olarak inanan insanları iyileştirdi. İnancınız sizi bütünleştirdi ve önceki yaşamınızda kör olmanıza, sakat kalmanıza veya hasta olmanıza neden olan, bu yaşamınızda bir ceza olarak günahlarınız affedildi. Gidin ve bir daha günah işlemeyin. İnanç, sihirli kapının anahtarıdır, mucizelere ve Tanrı'nın rehberliğinde bir hayata açılan kapı, her zaman şifa ışıkta yürümek ve Tanrı'nın krallığına giriş ve ölümsüzlüğünüze geri dönüş, gerçek hafıza, kimlik ve insanüstü güçler. Samson, kafir tapınağını yıkmak için güç kullandı, Davut'un taşı Goliat'ı öldürmek için güç tarafından yönlendirildi, güç Kızıldeniz'i ikiye ayırdı, vesaire, vesaire, vesaire. İsa dağda başkalaşım geçirmişti ve yüzü güneş gibi parlıyordu çünkü ruhu yüzünde parlıyordu ve kıyafetleri beyaz ve parlıyordu, ışık kadar beyaz ve daha beyaz, dünyadaki herhangi bir şeyin onları yapabileceğinden çok daha fazlasıydı, Matt. 17, 2 ve Markos 9, 3 ve Luka 9, 29. Bunun nedeni, kullandığı vücudu uzay gemisinin ısısından ve etkilerinden korumak için etrafına yerleştirilen bir güç alanıydı. Sonra, Tanrı İsa ile konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerin üzerine, parlak, bir bulut geldi ve bulutun dumanı onları sardı ve Tanrı şöyle dedi, "Bu, içinde bulunduğum sevgili oğlumdur, çok memnun oldum, onu duy," dedi. O halde, Tanrı'nın kendisi böyle söylediğine göre, Mesih nasıl Tanrı'nın oğlu olamaz? Tanrı asla yalan söylemez, yalanlar şeytan Lucifer'in icadıdır, Yuhanna 8:44 Kralların Kralının İncili, Yuhanna 8:35. İsa, kahin olmamanız gerektiğini, Mat. 23:8 ve kahinleri dinlememeniz gerektiğini, Matta 15:14-16-12-23-9-13-24 ama dolaplarınıza girmeniz gerektiğini söyledi. Tanrı ile konuşmak ve onun iradesini yapmak. Rabbin duasını, Mat. 6, 9, 15 yapmanız ve yaşamanız gerektiğini, onu sadece ne söylediğini anlamayan aptal bir papağan gibi tekrarlamamanız gerektiğini ve buna ilahilerin söylenmesini ve toplu olarak söylenmesini de içerdiğini söyledi. Veya bireysel olarak yazılı dualar söylemek. Yazılı duaları haftada bir veya günde 5 defaya kadar tekrarlamak hiçbir işe yaramaz çünkü geri kalan zamanlarda otomatik olarak şeytanla konuşursunuz, Matt. 6. 7. Dua etmek, her gün, günde 24 saat Tanrı ile zihinsel konuşmak, her şeyde O'na danışmak ve O'nun iradesini yerine getirebilmek için O'nun rehberliğini ve yardımını almak anlamına gelir. 18 ve 1 Selanikliler 5:17. İlk başta bilinçli bir çaba olacak, ancak sonunda yeterli pratikle nefes almak kadar doğal ve bilinçsiz bir çaba haline gelecektir. Eğer gerçekten konuşmuyorsanız, yine de dinlemeye devam etmeli ve onun varlığını ve temasını kabul etmelisiniz, hattı açık tutmak. Teması kırdığınız veya temasın kopmasına izin verdiğiniz an, şeytanın kullanması için bir açıklık bırakmış olursunuz ve o, iki ayağıyla doğrudan içeri atlayacaktır. Son akşam yemeği inde Mesih öğrencilerine ikinci gelişini önceden bildirdi. Onlara hala söyleyecek çok şeyi olduğunu, ancak henüz bunu duymaya dayanamadıklarını, ancak atasözleri veya benzetmelerle konuşmayacağı zamanın geleceğini söyledi ve onlara Tanrı hakkında açıkça bilgi verecekti, Yuhanna 16:25 ve Vahiy 10:7. İkinci gelişin, kendisinin geleceğini düşünmedikleri bir zamanda gerçekleşeceğini ve tüm dünyayı aydınlatacağını söyledi. Ve Tanrı'nın gerçeğinin tüm uluslar arasında yayınlanması gerektiğini. Kiliselerin ve zenginliklerinin yok edileceğini söyledi. Bütün milletlerden alınlarında Tanrı'nın işaretini taşıyan gerçek ve pratik inanlıların son günde hayatta kalacaklarını. Bu işarete sahip misiniz? İsa, ikinci gelişle ilgili bir soru bıraktı, ama insanoğlu geldiğinde yeryüzünde iman bulacak mı? Ne düşünüyorsun? Bugün yeryüzünde iman var mı? İsa, eğer bir kimse Tanrı'nın iradesini yerine getirirse, Tanrı'nın ona İsa'nın öğretilerinin doğru olup olmadığını ya da İsa'nın bunları kendisinin uydurup uydurmadığını kanıtlayacağını söyledi. Onun öğretilerini test etmek ve onların doğru olup olmadığını öğrenmek için 2000 yılınız oldu ama yine de hala buradasınız. Niye? Niye? Kutsal kitap yalnızca güzel öykülerden oluşan bir kitap değildir. Eski anlaşmayı ve yeni anlaşmayı içerir ve kişisel mükemmelliğe giden ruhsal yolculuğunuzun bir haritasıdır. Yolculuğa başlamak için İbrahim olmalısınız ve sonra İshak olmalısınız. Yakup, İsrail, Yusuf, Musa, peygamberler ve sonra sonunda İsa. Bölüm 9 Hristiyanlığın başka bir din olarak doğuşu. Diktatörlük, komünizm ve kapitalizm hepsi yanlıştır. İsa doğru yoldu. İsa bir bulut, ağa yükseldikten sonra ve onun ruhu ruh varlığı, Meryem oğlu, ından salıverilmiş ve yeniden gerçek benliği yani Prens Mikail olmuş ve sabah yıldızına evine gitmişti ve öğrenciler yeni ayeti yazmışlardı, şeytanın, yapılan tüm iyi işleri mahvetmenin bir yolunu bulmak için hızlı çalışması gerekiyordu. Şeytan bu nedenle en başarılı silahı olan dinleri kullanmaya karar verdi ve öğretileri başka bir organize dine dönüştürmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldı. Şeytan bunu başardı ve buna Hristiyanlık adını verdi. Hatta İsa'nın, organize dinlerin yanlış olduğunu ve Tanrı ya da Mesih'e değil, şeytana ait olduğunu kanıtlamak için yaşadığı onca şeyden sonra bile. İsa'yı çarmıha gelen sahte Yahudi dini ve onların rahipleriydi. Birçok gerçek ırksal Yahudi yeni antlaşmayı kabul etti. Zamanın geçmesi ve şeytanın etkisiyle insanlar her zamanki gibi kayıtsızlaştılar ve kendilerinin İsa gibi olamayacaklarına karar verdiler, çünkü İsa su üzerinde yürüyebiliyordu ve sihir numaraları yapabiliyordu, bu yüzden onun gibi olma çabasını bıraktılar. NV Yuhanna 14:12. İnsanlar İsa gibi olmaya çalışmak yerine onun kullandığı değersiz insana hayvanın heykellerini yapmaya karar verdiler. 10 emire aykırı olmasına ve yeni bir organize din oluşturup haftada sadece bir gün kiliseye gitmelerine rağmen, İsa gibi yaşamaya ve onun gibi olmaya çalışmaktan çok daha kolaydı. Ayrıca onun doğum gününü ve çarmıha gerilişini kutlamaya karar verdiler ve şimdi de sahte bir şekilde vücudunun doğum günü olduğunu iddia ettikleri şeyi iğrenç bir şakaya dönüştürerek para kazanmak için bir bahaneye dönüştürdüler. Şeytanın standardına tapan kötü insanların bir kısmı milyarlarca kazanırken, diğerleri yılın bir günü nispeten iyi, geri kalanı kötüdür. Aslında bir pagan bayramı olan İsa'nın sözde doğum gününde kendilerinin nispeten iyi olduğunu düşündükleri şey olduklarına inanıyorlar. Ve bunun her şeyi düzelteceğini düşünüyorlar. Tanrı'nın aptal olduğunu ve bundan kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Allah'ı kandıramazsınız, O düşündüğünüz her şeyi bilir. Siz yalnızca kendinizi kandırıyorsunuz. Yılda tek bir önemsiz günü değil, her günü İsa'nın günü yapmaya geldim. Her halükarda, MS1 yılının 25 Aralık günü değil, MS7 yılının 12 Nisan günüydü. Bunu bana nasıl yaparsın? Vahiy kitabında söylediğim gibi Noel'den nefret ediyorum. Noel günü artık kaldırılmalı ve hepiniz benim söylediklerimi yapmalısınız, birbirinizi sevmeli ve bu günü her gün Mesih'in günü gibi yapmalısınız, her geçen gün daha çok Mesih'e benzemelisiniz. Çocuklara para, pahalı oyuncaklar ve hediyeler vererek, tüm yıl boyunca zamanınızı, sevginizi ve anlayışınızı vermek yerine, çocuklarınıza sevgi yerine mamona tapmayı öğretiyorsunuz. Bunu da kısır bir döngü içinde çocuklarına, torunlarına aktarıyor, öğretiyorlar. Onlara para ve pahalı oyuncaklar vermek için deli gibi çalışıp neredeyse kendinizi öldürerek çocuklarınızı sevginizden ve değerli zamanınızdan mahrum bırakmayın. Paraya ihtiyaçları yok ve sadece oyuncaklarını kırıyorlar. Onların sevgiye ihtiyaçları var. Onlara sevgi verin, duygu olmadan, zamanınızı ve anlayışınızı verin. Onlara altın standardı değil, sevgiyi ve Tanrı standardını öğretin. Anneler, çocuklarını yalnız bırakıp yabancılarla ve pahalı oyuncaklarla oynamak yerine, çocuklarıyla birlikte eve dönmeli, onlarla ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeli ve onlarla oynamalıdır. Bir çocuk, sevginin ve sevginin getirdiği uyumun olmadığı bir ortamda nasıl uyumlu ve dengeli büyüyebilir? Evde kalıp zamanımı boşa harcamamış ya da çarmıha gerilme acısını çekmemiş olabilirdim, bana gösterdiğin azıcık ilgi için. Artık her zamankinden daha fazla din var ve rahipler emirlerin çiğnenmesini, putperestlik ve B'ye öğretiyor, bunların en kötüsü papadır. Bu gezegendeki tüm rahipler Tanrı için çalıştıklarını sanıyorlar ama aslında organize dinleri öğreterek ve sürdürerek ve böylece insanların Rab ile doğrudan temas kurmasını engelleyerek şeytan için çalışıyorlar, Hoşea 4, 9 ve Malaki 2, 1, 3. Katolik kardinaller şeytanın renklerini giyerken diğerleri siyah giyerler. Hiç Tanrı'nın renklerini giyen bir rahip görmemiştim. Rahip olma dedim ama rahipler gelip onların arkadaşı olacağımı düşünerek ikinci gelişimi bekliyorlar. Ne kadar aptal olabilirler. Yahudi rahiplere din değiştirmek için karayı ve denizi kuşattıklarını söyledim. Bu kişi din değiştirdiğinde kahinlerden iki kat daha fazla cehennem çocuğuydu. Ayrıca meyhanecilerin ve fahişelerin bile Tanrı'nın krallığına rahiplerden önce gireceklerini söyledim. Matin tümünü okuyun. 23 ve haham yerine rahip sözcüğünü koyun, yazarlar için avukatlar ve ferisilerin liderleri. Hahamlar, yazıcılar ve ferisiler rahiplerdi, o zamanın avukatları ve liderleri. Kıyamet gününde papa, kahinler ve organize dini öğreten herkes ateşe ilk girecek olanlar olacaktır. Hristiyan rahip diye bir şey yoktur, aklındakiler hariç. Hristiyan papaz diye bir şeyin olması mümkün değildir. Bana inanan hiç kimsenin rahip ya da din öğretmeni olmaması gerektiğini ve yalnızca tek bir öğretmenin olduğunu ve onun da benim olduğunu söyledim. Ve yeryüzünde hiç kimseye atanız dememelisiniz, çünkü senin sadece ataların var, Tanrı göklerdedir. O halde nasıl oluyor da dünya üzerinde, olması mümkün olmayan bir şey olduğunu, yani Hristiyan bir rahip olduğunu iddia eden binlerce insan var. Birçoğu kendilerine baba deme cüretini bile gösteriyor, bunların en kötüsü, kendisini sadece baba değil, aynı zamanda aziz veya kutsal baba olarak adlandırma konusunda yüksek bir cüretkarlığa sahip olan papadır. Onun küfürlü bir şekilde Tanrı baba olduğunu iddia ettiği anlamına gelir. ki Selanikliler 2:3 NB'yi okuyun. Ayet 4, sonra 7 ve Vahiy 17, 5, 7, 9, 18. çağırmaya gerilme neden gerçekleşti ve bu ne anlama geliyordu? Fısıh Bayramı, Mayo 1500, 2'nin habercisi. İngilizler Mısır'daydı, kölelik içinde, kötü adamların yönetimi ve yasaları altında. İngiliz kelimesi İbranicedir ve halk anlamına gelir. Ahit'in halkı, yani Ahit'in halkı İsrail anlamına gelir. Sıh, ölüm meleğinin İsrailoğullarının evlerinin üzerinden geçtiği ve Firavun da dahil olmak üzere her evden Mısır'ın ilk doğanlarını öldürdüğü yerdi. İkincinin habercisidir, çünkü bir kuzu kurban edildi ve onun kanı, onları ölümden kurtarmak için her İsrailli evinin kapısını boyamak için kullanıldı. Tıpkı Tanrı kuzusu, Nun, İsa ve onun kanının, ölümünün 1500 yıl sonra tüm ulusu ölümden kurtarması gibi. Fısıh bayramı ve kuzunun kanı şunları sağlayan şeydi, 400 yıllık köleliğin ve insan kuralları ve kanunları altındaki baskının sona ermesi ve Musa'ya ve Sina'daki İngiliz halkına verilen, Tanrı'nın kanunları ve ekonomisinin yönetimi altındaki özgürlük. Paskalya, 2. Fısıh, 21 Nisan Çarşamba M.S. 34. 2. Fısıh Bayramı'ydı, artık haksız yere işler Paskalya olarak kutlanıyor, çünkü yasanın laneti altında olan tüm ulus yerine, kuzu, öldü. Hangi lanet ve neden? İsa onu tutan herkes için bir lanet değil, bir lütuftu, insanın değil, Tanrı'nın yasası ve insanları Mesih'e, baş, efendiye getiren bir okul öğretmeniydi. Peki tüm ulusu ölüme mahkum eden bu yasanın laneti neydi? İngilizler, bir daha asla köle olmamayı umarak Mısır'ı ve köleliği terk ederken, Britanya kuralı, bir daha asla hiçbir erkeğin önünde diz çökmeyeceklerine yemin ettiler. Yalnızca onlara kötü adamların yönetiminden özgürlük veren Tanrı'ya. Ama bir insanın sözü ve hafızası ucuz ve kısadır ve unutmak insanların kaderidir. Sina'da Horeb'de Musa'ya Tanrı'nın kanunları verildi, tüzük, yargılar, tarım ve ekonomi politikaları, böylece İngilizler, insanların bencil yasaları ve ekonomik politikaları altında her zaman var olan baskıdan uzak ve refah içinde yaşayabilsinler. Bütün İngiliz milleti ilk başta ataları İbrahim ile yapılan antlaşmayı kabul etti, çünkü İbrahim, biricik oğlu olan, mucize, çocuğu Isak'ı Moriah Dağı'nın zirvesinde kurban etmekte tereddüt etmemişti. Antlaşma uyarınca İngilizler, Tanrı'nın Musa'ya emrettiği her şeyi sonsuza kadar tutacakları ve yapacaklarına ve Tanrı'nın hizmetkar milleti olacaklarına dair ciddi ve bağlayıcı bir yemin ettiler, eş ve sadık ve aynı zamanda onun vekilleri dünyanın geri kalanına. Bu gösteri, dünyanın geri kalanına, insanların kötü sistemlerine karşı, Tanrı'nın kanunları ve ekonomisi altında yaşamanın ne kadar harika olduğunu göstermek içindir. Sözleşmenin şartlarına göre, Tanrı İngilizlere süt ve bal akan ülkeyi, insan nezaketinin ve tatlılığının sütünü verdi. İsrail kendi yollarına uydukları ve zina yapmadıkları sürece, mevsimlerinde güneşi ve yağmuru getireceğini, ürünlerini bereketlendireceğini ve hiçbir şey istemeyeceklerini söyledi. Huzur ve güven içinde yaşayacaklar, suça ihtiyaç duymadan, mutlu ve refah içinde olacaklar, yoksulluk olmayacak, herkes birbirini sevecek ve yardım edecek, kendini sevdiğin kadar komşunu da sev. Bunun arkasındaki fikir, İsrail dışındaki Yahudi olmayan ulusların, Tanrı'nın sistemi altında yaşamanın ne kadar harika olduğunu görmeleri ve bunu kendileri için istemeleriydi. Ki seçenekleri olacak ve insanların her zaman yaptığı gibi önce yanlış olanı seçeceklerdi ve bu da İsrail'i güç kullanarak ele geçirmeye çalışmak ve sahip olduklarını çalmak olacaktı. Ama antlaşma uyarınca Tanrı İngilizlere, düşmanlarıyla onlar için savaşacağını ve onları yeneceğini ve bir İngiliz'in 1000 kişiyi kovalayacağını ve onların da dehşet içinde kaçacaklarını vaat etmişti. Dolayısıyla uluslar ikinci seçeneği tercih etmek zorunda kalacaklar, onları yenemiyorsanız onlara katılın ve İngilizlere gelip onlara katılıp katılamayacaklarını sorun. Daha sonra, anlaşmaya uymayı kabul etmeleri durumunda onlara evet denilecek. Ulusların İsrail'e aşılanması olacaktır, böylece İsrail'in sınırları yavaş yavaş bu ulusları da kapsayacak şekilde genişleyecek ve sonunda tüm dünya İsrail Krallığı ve Tanrı'nın krallığı haline gelecektir. Adalette yeryüzü, özgürlük, insanların kötü kanunları uyarınca sadece güçlüler, güçlüler ve zenginler için değil, herkes için güvenlik ve refah. Ancak onlar, verdikleri sözü ve misakı bozdular ve açgözlülüğe izin verdiler, bencil, kendi milletlerinden kötü insanların kendi kanunlarını yapmaları, ekonomi ve gelenekler, Tanrı'nın emirlerini etkisiz kılmak. İnsanlar Allah'ın kanunlarından, Musa kitaplarındaki ekonomi politikasından ve Talmud'daki insan kanunlarından yüz çevirdikleri için yeniden köle oldular. Bu sefer yabancıların değil, kendilerini kandırmalarına, yoksullaştırmalarına imkan veren kanunlar çıkarmalarına izin verdikleri zenginlerin kölesi oldular. Kendilerini zenginleştirirken, kendi uluslarının içinden insanlar. Böylece antlaşmayı bozmuşlardı ve Tanrı'nın isteğini söz verdikleri gibi yerine getirmiyorlardı ve katılmaya değer hiçbir şey olmadığından, ulusları krallığa getirmesinde Tanrı'ya yardım edemiyorlardı. Sistem diğer uluslardan daha iyi değildi. Daha sonra lanet yürürlüğe girdi. Sözleşmeye göre, sözleşmeye uymanın lütufları, sözleşmeyi bozmanın ise cezai hükümleri veya lanetler vardı. Sözleşmeyi bozdukları için, lanet altına girdiler ve bu lanet tüm ulus için ölümdü. Kendilerini çoktan köleliğe ve yoksulluğa satmışlardı ve bunu ölüm takip edecekti. Bu nedenle tıpkı 1500 yıl önce Mısır'daki Fısıh Bayramı'nda olduğu gibi, milletin bir kez daha kölelikten ve ölümden kurtarılması gerekiyordu. Antlaşma ortaya çıktığında, İbrahim, mucize, oğlu İshak'ı esirgemediği için, tüm ulusu ölümden kurtarmanın tek yolu, Tanrı'nın sözleşmeyi iptal etmesiydi. Ve bunu yapabilmesinin tek yolu, ulus oğlunun egemenliğini kabul etmedikçe ve onun kanunlarına dönmedikçe ve eski antlaşma kapsamındaki görevlerini kabul etmedikçe, kendi, mucize, oğlunu feda etmesiydi. Ve Horeb'deki Sina'da imzalandı. Bunu yapmayı reddettiler, dolayısıyla sözleşmenin iptal edilmesi gerekti ve bunu yapmanın tek yolu, tüm ulus yerine Tanrı'nın oğlunun kurban edilmesiydi. Daha sonra, yaşam ve özgürlük isteyenler için yeni antlaşma sözleşme ortaya çıktı. Bu nedenle, lanet ve Yahudi Babil Talmud'undaki insanların kötü kanunları mevzuatları uyarınca, insanları kölelikten, yoksulluktan ve ölümden kurtarmak için, kuzuyu kurban etmek gerekliydi. Ve sonra onları bir kez daha Tanrı'nın İncil'deki kusursuz özgürlük kanunları uyarınca özgürlüğe kavuşturun, yeni antlaşma uyarınca. Yani bu Paskalya değil, ikinci Fısıh Bayramı'ydı ve yılın tam olarak aynı zamanındaydı. Bu İsa'nın ve havarilerinin son akşam yemeği, Fısıh ve yeni antlaşmanın yaratılışıydı, buna göre herkes Tanrı'nın kanunlarına ve yollarına yönelip yalnızca ona hizmet etse, hayat, ağ ve özgürlüğe sahip olabilirler. Yalnızca Tanrı'ya hizmet etmek ve emirlerin ilki ve en önemlisi olan O'nun iradesini yerine getirmek için, O'nunla iletişim kurmayı öğrenmeleri gerekiyordu ki O da onlara bunu nasıl yapacaklarını öğretebilsin, mükemmel olun, çünkü cennetteki Rabbimiz mükemmel. Eğer insanlar bunu yapsaydı, ilahi hikmetten faydalanacaklardı, aşk, hukuk ve adalet, şeytan ve onun bencilliği tarafından yönlendirilen insanların yönetiminden kaynaklanan kötülük yerine, nefret dolu, açgözlü, adaletsiz ve yıkıcı yollar. Rahipler, hukukçular ve liderler, Talmud'da kendi yasalarına uydurdular ve insanları Tanrı'nın özgürlük yasalarından, kölün köre yol göstermesi, saptırdılar, gerçek adalet ve baskıdan özgürlük, hepsini zengin ve güçlü tutan şeytani sistemleri. Kendi tasarladıkları yasa dışı ve hileli kanunlar ve ekonomik kurallar uyarınca insanları yağmalamalarına ve servetten kendi paylarını çalmalarına izin veriyor. Bu nedenle rahiplik ve sahte sistemin ortadan kaldırılması gerekiyordu ve Tanrı'nın kuralına geri dönüşe yol açmak için çarmıha gerilme sırasında sonsuza kadar ortadan kaldırıldı. Yollar ve yeni antlaşma, altında yalnızca bir rahibin, baş rahip Mesih'in bulundu. Çarmıha gerilme sırasında, tapınak peçesi, yukarıdan aşağıya doğru ikiye bölündü ve tamamen. Niye? Peçeyi Tanrı'nın onu yok etmeye ihtiyaç duyacak kadar önemli kılan önemi neydi, çarmıha gerilmede mi? Cevap için, zamanda geriye, 2000 yıl geriye, M 2000 civarına, İbrahim ve İshak'ın zamanına gitmemiz gerekiyor. Tanrı İbrahim'i seçti çünkü o yalnızca Tanrı'ya inandı ve hizmet etti, başka kimseye hizmet etmedi ve bu ona doğruluk olarak sayıldı. İbrahim, kendisi için dünyadaki en değerli şeyi, Moriah Dağı'ndaki mucize, oğlunu bırakmaya hazırdı. Moriah Dağı'nı hatırlayın. Daha sonra çoban Kral Davut, Tanrı'ya, Tanrı'nın içinde yaşayabileceği bir ev inşa edip edemeyeceğini sordu. Ona şu yanıt verildi, ben bir insan mıyım ki, içinde yaşamak için bir eve ihtiyacım var. Ben Tanrı'yım ve eve ihtiyacım yok. Beni kendisiyle yaşamaya davet eden her adamın kalbinde ve zihninde yaşıyorum, böylece ona nasıl iyi olunacağını öğretebilirim.